Herkese merhabalar. Bugün stoacıların da çok kullandığı ama aynı zamanda stoik ya da stoacı olmayanların da ya da stoacılıkla ilgilenmeyenlerin de çok kullandığı memento mori kavramından biraz bahsetmek istiyorum. Çok uzatmayacağım bunu çünkü ne manaya geldiğini aslında biliyoruz. Bu neden kullanıldığını da biliyoruz. Ama ben özellikle Marcus Aurelius'un bunu biraz daha derin kullandığını düşünüyorum. Şimdi öncelikle şuradan devam edelim. Memento mori ne demek? Çok basitçe ölümü hatırla demek. Yani ölümü hatırla, ölüm diye bir şey var. Bunlar bitecek, öleceğiz. Tamam. Bu stoacılıktan çok önce de vardı, stoacılıktan sonra da çıktı. Din dediğimiz ya da öğreti dediğimiz birçok yerde bunu bulabiliyoruz. Yani tarihte aradığınız zaman Mısır'a kadar gidiyor. Orada bile bahsediliyor bundan. Budizm'de de var bu arada bu. İslam dininde de var mesela. Mezarlıkların üstünde görüyorsunuz her nefes ölümü tadacaktır diye. Şimdi burada birden fazla aşama var aslında. Bunların bir tanesi şu. Ölümden korkuluyor. Hatta Sokrates bununla ilgili çok söyler. Ölümden korkmamak gerektiğini de söyler bu arada. Korkuluyor. Dolayısıyla bu korkuyu azaltmak için bir normalizasyon yapıyoruz aslında biz. Yani sürekli ölümü düşünerek artık bunu normal bir hale getiriyoruz. Bu sefer etkisi azalıyor. Ama bunu mantıkla yapmıyoruz. Yani biz zihnimizde ölümün korkulacak bir şey olmadığına dair bir kafa yürütme yapmıyoruz. Biz sadece onu o kadar çok görüyoruz ki artık alışıyoruz. Bizim için normal bir şeymiş gibi geliyor. Aynı doktorun mesela öğrenciyken bir kadavra gördüğünde hissettiğiyle 20 sene sonra bir ameliyat masasında gördüğünde hissettiğinin aynı olmaması gibi. Normalleşiyor artık o iş. Hatta bunun meditasyonları da vardır. Hem stoacılıkta bahsedilir bazı yerlerde. Hem stoacılıkta hem de Budizm'de bunun meditasyonları vardır. Mesela Budizm'de de oturup belli bir yaştan sonra. Bunlar çok konuşulmayan şeyler tabii. Daha önce anlatmıştım podcast'ta ama. Yani Budizm neymiş diye açıp baktığınızda bunları görmüyorsunuz. Biraz daha okulukça görüyorsunuz ki benim de bilmediğim onlarca şey vardır eminim. Örneğin ölüm meditasyonu dedikleri bir şey var. Adı tabii böyle değil. Adını ben biraz yani değişik söyledim ama. Oturuyorlar. Kendilerinin yaşlanmış hatta ölmüş kemikler iskelet halinde yattıklarını düşünüyorlar. Ve bu rahatsız edici bir şeymiş hatta bunu söylüyorlar. O yaşta pek hoş olmuyor diye. Ama bunu yapa yapa yapa bir yerden sonra etkisi azalıyor. Hani gözden ırak olan gönülden de ırak olur gibi bir şey var ya. Onun tersini düşünün. Sürekli gördüğünüz şey artık size daha normal geliyor. Mesela bunu okulda yaşamışsınızdır, iş yerinde yaşamışsınızdır. Her gün ya da askerde mesela erkek arkadaşlar yaşamıştır. Siz mesela paşadan korkulur çünkü paşa hep görülen bir insan değil. Ama hep görürseniz etkisi azalıyor. Kesin bunda bir adı vardır. Sonuçta böyle bir şey var. Şimdi stoacılık bunu çok kullanıyor. Hem Seneca, hem Epiktetos kullanıyor, hem Marcus Aurelius kullanıyor. Dediğim gibi ben Marcus'u biraz daha kenara koyuyorum burada. Bence biraz daha derin bakıyor. Seneca şöyle diyor mesela, hiçbir şey erteleme kardeşim. Hani ölümü hatırla, ölüm her an yanımızda. Hiçbir şey erteleme yap. Bu arada, yani podcast'in konusu ölüm değil ama çoğu felsefeci ya da nasıl diyelim, düşünür diyelim. Bir şeyin sonlu olmasının o şeye değer verdiğini söyler. Yani aslında ölüm olduğu için yaşayabiliyoruz. Yaşanabilir bir hayat sürdürüyoruz. Şey gibi düşünelim çok basit bir şekilde. Ödev veriyorlar. Son gün veriyorlar size. Diyorlar ki işte 20 Temmuz'da bitireceksin. Bazılarımız 19 Temmuz'da yapıyor bunu. Ama yapıyor değil mi eninde sonunda? Ve 20 değil 25 olsaydı 24'ünde yapacaktı. Tembel olan arkadaşlardan bahsediyorum. Dolayısıyla buna bir tarih koymadığımız zaman yapmıyoruz yani. Çoğu hatta günlük hayatımızda kesin yaşamışızdır. Yani. Ben bunu yapacağım demişizdir ama bir tarih zaman koymadığımız için onu yapmamışızdır. Hatta bir emin değilim bahsettim galiba ama Atomic Habits diye, Atomik Alışkanlıklar diye James Clear'in bir kitabı var. Türkçe'ye de çevirdiler. Müthiş bir kitap. Ya, o kadar kalın olması gerekiyor muydu derseniz benim için hayır gerekmiyordu. Çok daha ince bir şekilde anlatabilirdi ama çok keyifli. Okuması da güzel. Herkese de öneriyorum bu arada. Orada da bahseder. Eğer bir alışkanlık geliştirmek istiyorsanız zaman ve mekan belirtin. Sadece zaman ya da sadece mekan değil. İkisi birden. O zaman çok daha yardımcı oluyor bunu alışkanlık geliştirmek için. Dolayısıyla bu da öyle. Yani bir sonu olduğunu bildiğimiz şey hayatın artık yapacağımız şeyler var. Yapmak istediğimiz şeyler var. Bunları yapmamız lazım. İşte Seneca diyor ki bize bak diyor bu tarihi bilmiyorsun ama bu yarın bile olabilir. O yüzden hiçbir şeyi erteleme. Bu önemli mesela. Yani Memento Mori kavramının bir aşaması bu. Epiktetos biraz daha farklı yaklaşıyor. Tabii Epiktetos'un yaklaşımını şöyle 2 dakikada açıklamak çok doğru olmaz ama bu konuşma içinde onun yerini böyle belirledim şimdilik. Örneğin der ki çoluğuna çocuğuna sarılırken bile eşine onların ölümlü olduğunu unutma der. Bu aslında Taoist inancında da var. Taoizmde de var böyle bir şey. Demiştim ya birçok dinde birçok öğretide bunu bulabiliyorsunuz. Orada da bunu deme nedeni şu aslında daha az üzülmek için. Çünkü hatta Budizmde de vardır o. Buna attachment diyorlar İngilizcesi olarak. Bağlılık diyelim. Eğer diyor bir şeye bağlıysanız, onu kaybettiğinizde ki kesin kaybedeceksiniz onu. Bu kaçınılmaz. Onu kaybettiğinizde üzülürsünüz diyor. Dolayısıyla sen üzülmek istemiyorsan bağlanmayacaksın diyor. Ama burada bakın bağlanmayın yoksa üzülürsünüz değil. Diyor ki böyle böyle seç yani. Hangi senin için daha önemli? Mesela şunu diyebilirsiniz. Ben bu kaybedersem 10 gün üzülürüm ama ben bunu 100 gün beraber olacağım. 100 günkü keyif 10 günkü 10 günlük keyifsizlikten bence tercih edilebilir derseniz o zaman hiç sorun yok. Çünkü aslında hayat tercihlerimizle alakalı. Bundan da bir sonraki podcast'ta bundan bahsetmek istiyorum hatta. Epiktetos'un süper bir hikayesi var. Onun üstünden yürüyerek. Dolayısıyla bunlar tamamen tercih. Şey olarak düşünmeyin ama olay budur. Bağlılık kurarsanız bu bağlılık sonunda üzülürsünüz. Yani bu çok normal. Epiktetos aslında bunu söylüyor. Çocuğuna bağlanma demiyor ama ne kadar bağlanırsan bağlan diyor. Bir küçük bir şeyi yani kenardan böyle biri seni hep çekiştiriyor. Onu diyor hiç unutma. O ölüm diyor unutma. Bunu bir gün kaybedeceksin diyor bu insanları. Yani ya sen öleceksin ya onlar. Ki o zamanlar herhalde muhtemelen bu kadar uzun yaşamıyordu insanlar. Bunun stresini yaşıyorlardı o yüzden. Her neyse. Epiktetos'un yaklaşımı da mesela böyle diyebiliriz şimdilik. En azından bu örnekten. Başka örnekleri de var. Ama Marcus'un bakış açısı bana her zaman daha değişik geliyor. Neden? Çünkü Marcus bunu aslında pratik hayata dökmüş. Yani insan ilişkilerine döküyor. Nasıl? Şöyle. Şimdi öncelikle şuradan başlayalım. Düz mantıkla ilerleyelim. Sevdiğiniz bir insan geldi, canı sıkkın. Siz canı sıkkın insana ne yaparsınız? Onun canını daha çok mu sıkmaya çalışırsınız yoksa onu yükseltmeye mi çalışırsınız? Yükseltmeye çalışırsınız her zaman. Ama bazen tabii bu şimdi normalde böyle yani ilk böyle bir örnek verdiğim zaman aklınıza tabii ilk cevap tabii ki yükseltmeye çalışırım geliyor. Ama gel gelelim böyle mi yapıyoruz? Daha önce söylemiştim mesela biri geliyor sizin dediğinizi yapmamış. Başka bir şey yapmış ve canı sıkılmış. Siz ona diyorsunuz ki ben sana demiştim oh olsun diyorsunuz. Yani siz demeseniz de birileri diyor bunu. Oh iyi oldu şimdi ders alırsın diyoruz mesela. Yani aslında canı sıkın bir insanı biz düşürüyoruz. Şimdi burada Markus bize diyor ki bak diyor güzel kardeşim. Ölüm var. Bu ölümü unutma diyor. Senin karşında söylediğin insana son söylediğin şey bu olabilir. Hatta bunu tam olarak şöyle söylüyor. İşte ölümün ne zaman geleceği belli değil. O yüzden hareketlerini ve düşüncelerini ona göre uyarla. Yani ölümün her an gelebileceği gerçeğine uyarla. Ve mesela bunu hiçbirimiz yapmıyoruz. Ben dahil yani o kadar kolay bir şey değil. Zaten Epiktetos'un lafı var ya mükemmel bir insan zaten olamazsın ama olmaya çalışabilirsin. Biz ona çalışıyoruz yani olabileceğimiz en iyi insan olmaya çalışıyoruz. Yoksa tırnak içinde en iyi insan olmaya çalışmıyoruz tabii. Ya da işte hata sukul olmaz bizim tabirimizle. Ama bir şekilde biz bu inancı hayatımıza yani şuraya döneyim. Memento mori dediğimiz şey şu değil. Bak hayat bitecek tadını çıkarmaya bak. Hayır. Bu kadar basit değil bu işte. Çoğu dövme yaptıranlar Memento Mori'yi Carpe Diem mantığıyla yapıyor. Bu arada Carpe Diem de yani yeni popüler ama bu en azından internet bu kadar yaygın değilken bizim gibi tipler için Ölü Ozanlar Derneği diye bir kitap var. Çok güzeldir bu arada. Filmi de var. Filmi de çok meşhur hatta. Robin Williams oynuyor. Muhtemelen de çoğu insan filmden dolayı biliyordur kitabı. Ben şanslıydım. Bir hocaların biri bana kitap önermişti. Ben kitabı okumuştum. Carpe Diem kavramını da çoğumuz oradan biliyoruz aslında. Hani tam da çevrilmiyor Türkiye'ye de şey Türkiye diyorum. Türkçe'ye de tam çevirmek zor. Anı yaşa ya da anı kaçırma diye çevirmek doğru olabilir. Yani kaçırma. Dolayısıyla bizim bu dövme tayfası biraz işte bak ölüm var o yüzden hayatın tadını çıkarmaya bak, zevk almaya bak diye düşünüyor. Hayır bu hedonist bir laf değil bu aslında. Bu laf insan ilişkileri için, hepimiz için bu arada hani sadece biz değil. Hem şöyle düşünelim. Gerçekten hayatımızdaki her insanın her eyleminde ölümü hatırladığını ve acaba benim bu yaptığım, bu insana bu söylediğim, bu insana bu davranışım, ona son davranışım olsaydı da böyle yapar mıydım diye düşündüğünü bir düşünelim. Çok uzun karışık bir cümle oldu ama. Hepimiz düşünceli insanlar olalım. Hepimiz her eylemden önce bu eylemim son eylemim olsaydı o insana karşı. Yani bunu ister miydim son eylemim olsaydı. Bunu düşünsek inanılmaz bir barış ben hayal ediyorum. İnanılmaz bir barış döneceğini hayal ediyorum dünyada. Dolayısıyla bizim amacımız zaten bunu hatırlamak. İşte Memento Mori dediğimiz aslında bu. Bak diyor her an kaybedebilir. Ölüm var çünkü her şey değişiyor. Sürekli Marcus'un mesela eserinde onu da görüyoruz. Sürekli değişimden bahseder, dönüşümden bahseder. Her şey bitiyor yani. Bu yaşam da bitecek. Aslında söylediği şey o. Burada bir değişiklik yok. Hatta hem Sokrates'in bakış açısından hem de bu stoacıların bakış açısından şey derler. Hani senin doğumunla ölümün aslında aynı fonksiyon gibi. Seni meydana getiren şey neyse seni meydandan alan şey de o. Dolayısıyla neden birini sevinip diğerine üzülüyorsun diyor. Bunlar da birini sevecek, birini üzecek bir şey yok. Bunlar aslında doğadan gelen şeyler. Hatta bir iki önceki podcast'te atıfta bulunursam. Dolayısıyla bu Memento Mori kavramını benim düşüncem böyle düşünmemiz gerekiyor. Yani günlük hayatımızdaki davranışlarımıza uyarlamamız gerekiyor. Bizi kızdırdılar. Şimdi insanız, sinirleneceğiz. Bunu da yani bahaneyle şunu da söyleyeyim. Stoacılar duygularını, duygulu yaşamıyor, duygusuz. Böyle bir şey yok yani. Hatta Marx öyle çok neşeli, oyuncu falan bir insanmış. Kato mesela örneğini verirsek. Kato çok soğukkanlı, hiç çaktırmayan bir insanmış duygularını. Ama o Kato stoacılığın bir örneği değil. Hani onu kullanmıyoruz anlatırken. Onu inatçılığından kullanıyoruz aslında biraz. Hani sahip olduğu, inandığı değerlerden hiç vazgeçmemesine. Ama o da ölümüne neden oldu. Roma'nın da çöküşüne neden oldu aslında bakarsak. Yani çok da akıllıca değildi o. Ama Marcus öyle bir insan değil. Epictetus muhtemelen öyleydi. Köleliğinden dolayı. Gerçi çok da fazla elimizde kaynak da yok yani. Bazı isimler var, hep konuşuyoruz ama bu insanların duygusuz olduğuna dair bir şey yok elimizde. Her neyse. Hatta hikayelerden yola çıkarak işte bir tane Seneca'nın hikayesi vardı. Seneca'nın yanılmıyorsam. Bir gemi işte böyle çok dalgalı bir havada stoacı birinin yüzü bembeyaz kesiliyor da ona soruyorlar işte ne oldu? Hani sen stoacıydın gibilerine. Adam diyor ki bu başka bir şey. Ama korkuyla bağırıp çağırıp kaçmak ayrı bir şey. Dolayısıyla hatta buna ilgili bir şey daha vardı da. Marcus da mıydı? Tam hatırlayamadım ama en basitten Diogenes'in lafı var. Yüzü kızaran birini görünce işte bu erdemin rengi diyor. Dolayısıyla bunlar kontrol edemediğimiz şeyler. Hani korku. O kadar kolay kontrol edilemiyor bunlar. Ne kadar desek de. İşte böyle normalizasyonla falan yapabiliyorsunuz. Yani stoik meditasyon var demiştim hatta hatırlarsanız. Ben onu çok sevmiyorum. Kişisel görüşüm, kişisel yorumum. Çünkü yani hayatta hiç olmasını istemediğiniz şeyleri sürekli hayal etmek sizi çok net bir şekilde düşürür. O kadar da hiçbirimizin psikolojisi güçlü değil zaten. Hani böyle bir dünyada yaşıyoruz şu an bu devirde. Bizim kendimizi de daha pozitif şeylerle beslememiz gerekiyor. Ben stoacılığın öneriden o bölümüne karşıyım. Ben stoik meditasyon olarak daha önce de söylemiştim. Her akşam oturup Seneca'nın söylediği, Epictetus'un söylediği. Ya ben bugün yapmamam gereken neyi yaptım bir ve bugün daha iyi insan olmak için bir şeyler yaptım mı? Yani kendimi biraz övmek için kendimizi. Her neyse konuya dönelim. Ha şu duygu meselesi diyordum. Duygu hissetmiyoruz diye bir şey yok. Sadece onların etkisine kalarak yaşamıyoruz. Dolayısıyla bunu nereye bağlayacağım? Şuraya bağlayacağım. Öfkeleneceğiz biz. Bu çok normal. Birileri bizi kızdıracak. Birileri bizi kasıtlı olarak öfkelendirecek. Bazen biz kendi hayatımızda, küçüklüğümüzde yaşadığımız şeylerin bir şekilde iz düşümünü göreceğiz bir insanda. Öfke yükselecek içimizde. Stoacımız da söylediği şu sadece. Sen diyor rasyonel olanı yap. Öfkelendiğin için bir şey yapma. Hatta bu öfke mesela öfke diyoruz hep ama arzu da böyle bir şey. Hani libido, cinsel istek. Hatta hangi kitapta hatırlamıyorum. Yani okudum da 3-5 tane kitap var muhtemelen onların bir tanesidir ama. Öfkeden, öfkeyle yaptığınız bir yanlış, cinsel arzuyla yaptığınız bir yanlıştan daha hoş görülüyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Öyle bir bakış açıları da var. Yani işte cinsel arzuyla yapılan, atıyorum aldattınız, işte dayanamadınız kız ya da erkek fark etmiyor. Bunu pek hoş görmüyorlar. Tabii öfkeyle yapılan da hoş görmüyorlar ama onu daha az hoş görüyorlar. Öyle mi? Daha hoş görüyorlar, evet. Böyle de bir küçük nüans var hani. Çünkü öfke o kadar öteki gibi değil. Öteki biraz kontrol edebilir bir şey. Ama öfke öyle değil. Ya da üzüntü öyle değil aslında gerçekten. Peki işte zaten aslında soru şu. Ben öfkelendim ama nasıl rasyonel davranacağım öfkeliyken? Şimdi bunu yapmak için de işte çalışmak gerekiyor. O yüzden Epictetus, o yüzden Marcus diyor ki kendini sürekli hatırla. Memento Mori'yi sürekli hatırlama nedeni bu. Çünkü bunu hatırlarsan bu seni aslında doğaya uygun yaşayacak bir şekle sokuyor o an. Ya kolunuza bir bilezik mi? Ya? İp bile bağlayabilirsiniz mesela. Onu gördüğünüzde ya da telefona arka plan yapabilirsiniz. Öfkelendiniz. Gör Memento Mori yazıyor mesela orada. Ha, bir dakika. Ben şimdi bir eylemde bulunacağım karşımdaki insana. Bu son eylemim olsaydı da böyle. Yani bunu bilseydim ben bu insana hayatta en son söyleyeceğim şey şu. Bu olacak. Söyler miyim? İşte bu aslında bizi kontrol altına alan şey. Bizi kontrol altına yanlış oldu. Nasıl söyleyelim onu? Bizim kontrolden çıkmamıza engel olan şey. Öfkeyle davranmıyorsunuz o zaman. Çünkü bir an hatırlıyorsunuz. Diyorsunuz ki bir dakika. Çok sinirliyim ama ne kadar sinirli olsam da o geçecek biliyorum. Ama ben bu insana bu lafı söyledim. Evine giderken trafik kazası geçirdi. Öldü. Siz çünkü şöyle söyleyeyim hatta. Şöyle de enteresan bir şey var. İnsanın vicdanı çok garip. Bana diyelim bir şey söylediniz. Ben kırıldım o an ve biz ayrıldık. Yollarımıza gittik. Ben unuttum bana söylediğiniz şeyi. Ama siz unutmayabiliyorsunuz. Siz diyorsunuz ki ben bu insana bunu nasıl yaptım? Ve ben unutmuş olmama rağmen, size bir şey söylemiyor olmama rağmen, siz 3-4 dakika, 3-4 dakika diyor. Podcast'in süresi aklıma geldi. Siz 3-4 gün boyunca bunu düşünerek kendi kendinizi yiyebilirsiniz. Şimdi bir de bunu benim öldüğüm düşünün. Yani benden hiçbir zaman özür dileyemeyeceğinizi düşünün. Benle hiçbir zaman oturup dertleşemeyeceğiniz. Yani bana gelip deseniz ki ya ben böyle böyle demiştim. Ben belki diyeceğim ki yoho ben onu unuttum bile ya. Boş ver ne kafana takıyorsun diyeceğim. Ama ben ölürsem ben onu diyemeyeceğim size. Ya da siz özür dileyemeyeceksiniz benden hiçbir zaman. İçiniz de rahatlayamayacak. Dolayısıyla bu ölümü hatırlama mantığını ben kişisel olarak buraya daha yoruyorum. Yani insan ilişkilerinde, ikili ilişkilerde, ikili üçlü yani neyse ikili derken, insan ilişkilerinde çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden kendimize bir öyle bir deney yapalım. Çünkü bu hem tatsız bir şey gibi Memento Mori kavramı. Hani ölüm çünkü hoş değil hiçbirimiz için. Ama aynı zamanda hatırlamak gerçekten büyük bir güç. Yani bunu hatırlayabilirsek. Ben Epiktetos'un bahsettiği gibi hatırlama taraftarından değilim. Çünkü kendisi biraz, çünkü daha önce söylemiştim. Aslında kinik biraz Epiktetos. Hatta kinik olduğunu önceden hocasının onu stoacılığa nasıl denir ona? Çevirdiğini diyelim. Çevirdiği söyleniyor. Onlar çok fazla katılar aslında. Hani tırnak içinde bizim nasıl diyelim ya şimdi yanlış olacak ama dindar ve dinci diye ayırırız ya. İşte Epiktetos aslında biraz dinci diye ayırdıklarımızdan aşırı kuralcı. Aşırı böyle dediğim dedik. Ama o dönem onu gerektiriyordur. Onun hayatı onu gerektiriyordur. O tartışmaya açık bir konu değil bence ama şu an bizim amacımız biz stoacı dini ortada yok. Ve bir insanı sen stoacısın, sen stoacı değilsin diye ayırabileceğimiz bazı kilit şeyler ben olduğuna inanmıyorum. Çünkü böyle bir din olmadığı ve bir de imam olmadığı için bunları yorumlayamaz. Bu insanın kendi içinde olan bir şey. Zaten bizim de bu aslında stoik yaşam evet podcast'ında da ama olayımız yardımcı olmak. Yani insanın kendine yardımcı olması bu arada. Çünkü yani tabii yardım kelimesine çok detay inmeyelim ama herkes birbirine yardımcı olabilir. Ama en nihayetinde değişikliği yapacak olan biziz. Biz kendimiz yani sizsiniz. Siz karar verip de bir şeyler değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla bunları hatırlamak stoacılık ya da hatırlamamak stoacılık değil gibi değil. Böyle düşünmeyeceğiz biz. Biz diyoruz ki arkadaşlar bu ölümü hatırla kavramı evet kötü gibi dursa da hedonist bir şey değil. Aksine bizim davranışlarımızı kontrolden çıkmamamız için bize yardımcı olan bir şey. Dolayısıyla bu bitireceğim şimdi podcast'i. Şöyle bir ders çıkaralım istiyorum aslında hepimiz. Mesela bir hafta boyunca, 5 gün boyunca, 3 gün boyunca nasıl yapabilirsek mümkün olduğu kadar birileriyle kızdığımızda daha doğrusu hani güzel durumlarda sorun yok ama özellikle böyle yorulduğumuzda, kızdığımızda, sıkıldığımızda karşımızdakine bir şey söyleyeceğiz ya. Onu söylemeden önce bu kavramı hatırlamaya çalışalım. Nasıl olur bilmiyorum. Dediğim gibi telefon arka planı olabilir, alarm olabilir. Kolunuza bir ip bağlayabilirsiniz. İşte bazıları gibi dövme yaptırabilirsiniz ama bunu hatırlamaya çalışalım ve bakalım bizi bir şey değiştirecek mi? Ama şunu söyleyeyim, yalan söylemek yok. Yani benim içimden sana kötü bir şey söylemek geldi ama ben sen kırılma diye güzel bir şey. Hayır, bu yalan oluyor. Biz bundan bahsetmiyoruz. Bizim kendi kendimizi ikna etmemiz lazım. Bunun diğeri poz kesmek olur. O da ayrı bir psikolojik soruna gidiyor bu arada. Yani o da ayrı bir konu olsun bir gün. Hani sürekli iyi bir insan olmaya çalışmak iyi bir şey değil. Şöyle düzeltiyorum. İyi bir insanmış gibi rol kesmek iyi bir şey değil. Bunu gerçekten içeriden gelmesi lazım. Bunun için inanmanız lazım. Bu konuşmamızın aslında nedeni bu. Diyorum ki işte evet ben sana hatırlatıyorum. Bak güzel kardeşim bana bu lafı söyledin. Ben yarın öldüm ne yapacaksın? Bunu hatırlarsak ben hayatımızın daha barışçıl ve daha az stresli, daha az sıkıntılı bir hale geçeceğini düşünüyorum. Bugünü bu kadar. Görüşmek üzere.